Ayrım 35, sayfa 381, 104. Bodrum'a vardılar. Kapıdan parlak bir ışık sızıyordu. Lela tabancasını doğrulttu, temkinli adımlarla odaya girdi. Jack'e arkasından gelmesini işaret etti. Oda boştu, Fonzie'den iz yoktu. Projektör çalışıyor, ekran ışıktan parlıyordu. Jack yüreği korkudan gümbürdeyerek elektrik düğmesini bulup bastı. Tepelerindeki floresan yandı. Bodrumun uzak ucundaki karanlık koridor belirdi. Koridorun dibinde açık çıkış kapısından zemin kata çıkan merdivenin griye boyanmış kısa merdiveni görünüyordu. Kapıdan hafif bir esinti geliyor, yoğun yağmurun gürültüsü uzaktan duyuluyordu. Jack yeniden odanın içine bakınca devrilmiş tekerlekli iskemlesinin yanında yerde yatan Fonzie'yi gördü. Gırtlağı bir kulaktan diğerine kesilmiş, boynundaki korkunç yarıktan boşalan kan halının üzerinde giderek genişleyen bir gölcük oluşturmuştu. Tanrım, hayır. Jack cesedin yanına çöktüğünde yüzü küle kesmişti. Lela yanına geldi. Fonzie'nin dudaklarının gurultu benzeri bir ses çıktı. Boğuk bir çığlık gibiydi. Sonra hareketsiz kaldı. Jack nabzını tuttu. Öldü. Bunu hangi vicdansız? Şşt! Lela parmağını dudaklarına götürdü. Tabancasını çıkış koridoruna çevirirken siyahlara bürünmüş iri yarı bir gölge demir basamaklara tırmanmaya koyuldu. Lela dur diye bağırdı. Cevap olarak bir namlu parıldadı ve iki el ateş sesi duyuldu. Lela kendini yere attı. Çabuk yat. Jack yere yapışırken iki patlama daha duyuldu. Başının üzerinden çıldırmış eşek arıları gibi geçen kurşunlar duvara gömüldü. Tabancası onlara çevrili, gölge merdivenden beceriksizce tırmanmaya çalışırken Lela yattığı yerden nişan alıp iki el ateş etti. Gölge homurdandı, döndü ve devrilerek koridora yuvarlandı. Lela ayaklandı. Silahını hala koridorda sırt üstü yatan adama nişanlamıştı. Jack peşinden gitti ve elektrik düğmesine bastı. Floresan lamba yanınca yerdeki adamın üzerine eğildiler. Adam koyu renk pantolonla ceket giymişti. Ellerinde siyah deri eldivenler, başında da yine aynı renkte bir kayak maskesi vardı. Elinde bir otomatik tabanca tutuyor, omzundaki ve başının arkasındaki yaralardan kan sızıyordu. Jack dizlerinin üzerine çöktü. Adamın kanlı kayak maskesinin arkasından boynunu tutmaya çalıştı. Ölmüş. Doğru olanı yaptın. Her ikimizi de öldürebilirdi. Lela'nın şoktan beti benzi atmıştı. Hayatımda ilk kez birini vurdum. Jack eğildi. Ölünün yüzündeki kar maskesini çıkardı. Buna ne diyeceksin bakalım? Yerde yatan gözleri ölümle camlaşmış Suriyeliydi. Paşaydı. Jack doğrulama gerekirmiş gibi adamın eldivenini çıkarıp çolak elini gösterdi. Bildiklerini Lela'ya anlatmak üzereyken genç kadın birden dikkat kesildi. Duydun mu? Dışarıda birisi var. Çıkış kapısına doğru yönelirken Jack de telaşlı adımlar duydu. Paşanın elindeki tabancayı sökercesine aldı. Lela'nın peşinden merdivenleri atıldı. Villanın yanında aydınlatılmış bir avluya çıktılar. Avlu, çiçek tarhları, uzun palmiyeler ve çeşmelerle süslüydü. 50 metre kadar ötedeki yüksek parmaklıklar villanın çevresini koruyor, onların dışında da yağmurun altındaki sokak uzanıyordu. Parmaklıkların ortasındaki demir kapı ardına kadar açıktı. Jack bir adamın beyaz bir minibüse binip yüzünde siyah kayakçı maskesini çıkardığını gördü. Paşanın Suriyeli yardımcısı Botvan'ı tanıdı. Minibüs lastiklerini cayırdatarak uzaklaştı. Botvan camdan ateş edince Lela kendini mazıların ardına siper attı. Beyaz minibüs köşeye dönüp gözden kayboldu. Jack genç kadının yanına koşup ayağa kalkmasına yardım etti. Az kalsın ölecektin. Lastiklerini ateş etmek istiyordum. Bunlar her kimse hazırlıklı gelmişler. Ne demek istiyorsun? Genç kadın kapıya doğru yürüdü. Çimenlerin üzerinde bir alet kutusu duruyor, etrafta da bir dizi pense, tornavida ile birlikte bir dijital ölçü cihazı görülüyordu. Ayağının ucuyla cihaza dokundu. Alarmı devre dışı bırakmak için kullanmış olmalılar. Sokak boyunca uzanan pencerelerde ışıklar yanmaya başladı. Yüksek çıkan İtalyanca sesler uykularını bölen silah seslerinden ve lastik cayırtılarından huzursuzdu. Ortalıkta görünmeyelim. Jack öne düştü. Merdivenleri inip bodruma vardılar. Lela yerdeki ölü Suriyeliye baktı. Kim bu adam? Sana bahsetmiştim. Paşa denen şu katil. Ya minibüsteki? Jack Fonzie'nin cesedine bakınca midesinin bulanmaya başladığını hissetti. Suç ortağı. Masaya doğru yürüdü. Bir tutam kopuk kabloyu gösterip acıyla diz üstüne almışlar. Ne işlerine yarayacaksa. Leyla diz çöktü. Suriyeli'nin ceplerini yoklayıp telefonuyla cüzdanını aldı. Daha sonra bakarız. Belki bize bir şeyler anlatır. Bunun bende kalması daha güvenli olacak. Jack Paşa'nın silahını kendi cebine yerleştirdi. Sonra çömeldi. İki parmağıyla Fonzie'nin gözlerini kapadı. Doğrulup ayaklarının dibindeki cesede baktı. Huzur içinde yatsın. Onu bu işe hiç karıştırmamam gerekirdi. Uzaktan polis sirenleri duyuldu. Leyla elini Jack'in koluna bıraktı. Gitmemiz gerek. Ne var, ne oldu? Jack projeksiyon ekranına parıldayan boş beyazlığa bakıyordu. Leyla'nın tahtanın bir kenarına çizdiği işaret ışık içindeydi. Zihnindeki çarklar çılgınca dönüyormuş gibi Jack ekrandaki istavrozu andıran şekillere bakmayı sürdürdü. Siren sesleri yaklaşmıştı. Jack, gitmemiz gerek. Hemen. Duyuyor musun? Ne oluyor? Jack ona döndü. Gözlerinin içine baktı. Parşömeni çalanı ve Green'i öldüreni şimdi biliyorum. 105. Lut Gölü, Ürdün, İsrail sınırı yakınları. Hasan siyah Mercedes S600'ün arka koltuğunda asık suratla otururken şafağın ilk ışıkları ufku yalamaya başladı. Limuzinin koyultulmuş camlarından dışarıya baktı. Köy adı verilen beyaz badanalı kerpiç ev kümesinin arasından geçerken içinde bir boşluk duydu. Etrafta incin top oynuyor, köy sakinleri uyuyordu. Duyulan tek ses bir köpek havlamasıydı. Üç siyah Mercedes'ten oluşan kortej, kabristana yaklaşırken Hasan Malik'in gözlerinin önünde giden cenaze arabasındaydı. Araba Nidal'in pamuklu bezden basit bir beyaz kefene sarılmış ölüsünü götürüyordu. Cenaze arabası bir çukura girip sarsıldı. Sonra yeniden düzeldi. Kardeşinin sağa sola savrulan cesedinin görüntüsü Hasan'ın yüreğini dağladı, gözlerini yaşarttı. Topraktan geldik ve hepimiz toprağa döneceğiz. Son 5 saatini düşündü. Doktorun sahte ölüm ilamından sonra kardeşinin cenazesini villanın arkasındaki özel dua odasına taşıtmış, orada Nidal'in ölüsünü kokulu sularla sargıyla yıkamış, ardından da kefenlemişti. Arkasından keder yüreğini bir hançer gibi yararken cenazenin yanında dua ederek aklı karmakarışık oturmuş, sonra da Roma havaalanına gitme zamanı gelmiş, Amman'a 2 saatte varılmıştı. Learjet meydana sabahın ikisinde inmişti ancak Ürdün yetkililerin uçağının bagaj bölümünde bulunan Nidal'in cenazesiyle ilgili belgeleri hazırlamakla geçirdikleri 1 saatten sonra İsrail sınırının hemen karşısında Lut Gölü yakınındaki Bedevi mezarlığına ancak hareket edebilmişlerdi. Kordeş kabristana girip granit mezarlığın arasından geçerken Hasan kaygıyla soluklandı. Cenaze arabasının bir öbek zeytin ağacının dibinde durmasıyla bu anın nihailiğinden ürktüğünü hissetti. Taze bir çukur kazılmış, çıkan toprak mezarın yanına yığılmıştı. İlk limuzinden bir imam çıkarken araca kalanlığın içinde elleri kürekli, Arap cübbeli iki mezarcı hayalet gibi beliriverdi. Bruno Zedik Mercedes'ten indi, arka kapıyı açtı. Hasan gözyaşlarını engellemeye çalışarak arabadan çıktı. Sevgili Nidal'i gömme zamanıydı. Cenaze töreni kısa sürdü. Mezarcılar tabutun cenaze arabasından taşınmasına yardım ettiler. Hasan kardeşinin kefenine dokundu, öptü, sonra bıraktı. Müslüman gelenekleri uyarınca mezarcılar cenazeyi açık mezara indirdiler. Sağ tarafına çevirip omzuna kadar kefenden çıkardılar. Gözleri kapalı, başı Mekke'ye dönük yatırdılar. İmam cenaze dualarını okudu. Ardından herkes Kur'an'dan "Çamurdan yaratıldık, çamura döneceğiz" suresini okuyarak mezara üçer avuç toprak attı. Dualar sona erince mezarcılarla diğerleri saygısızlık etmemek için uzaklaştılar. Öteki iki Mercedes'in stop lambaları karanlığa karışıp kayboldu. Hasan gelip mezarın başında diz çöktü. Toprağa dokundu. Parmaklarını işleyen soğuğunu duydu, iç çekti. Nidal bu gece ve sonsuza dek bu toprak kadar soğuk olacaktı. Kederli dualarını okudu. Bitirdiği anda da şiddetli bir gök gürültüsü duyunca başını kaldırdı. Fırtına bulutları sürükleniyor, Akdeniz göğü koyu çikolata rengine bürünüyordu. Bir şimşek çaktı. Yağmur damlaları kuru toplara değip sıçradı. Hasan kardeşinin istirahatgahına bakınca zihninde öylesine güçlü bir öfke kaynadı ki elleri titredi. Gözlerini sildi. Başladığını bitirme zamanı gelmişti. 106. Kimdi Jack? Parşömeni çalıp Profesör Green'i öldüren kimdi? Jack'in durdurduğu taksinin arka koltuğundaydılar. Araba pazar sabahının sokaklarında otellerine doğru giderken Roma hiç de bir trafik tımarhanesine benzemiyordu. İçimdeki ses Vatikan diyor dedi Jack. Peder Novara'nın çifte istavro sembolünün ne anlama geldiğini hala tam olarak açıklayamıyorum. Aramice uzmanıydı tamam ama bununla sadece birden fazla Mesih olduğunu anlatmak istemiş de olabilir. Öte yandan ölümünde Katolik Kilisesi'nin parmağı olduğunu ima yoluyla göstermek istediğini de düşünüyorum. Lela genç adamın yüzüne baktı. Biraz fazla varsayım oldu. Elinde kanıt olmadan böylesine ciddi bir suçlama yapamazsın. Vatikan pek de katiller ve hırsızlar yatağı olarak tanınmaz. En azından reformdan bu yana. Elinde kanıt var mı? Jack şoförle konuşmuş, adamın İngilizce bilmediğinden emin olmuştu. Hoş İngilizce bilip konuşmalarını anlasa arabayı bir yere çarpacağı da kesindi ya. Neden? Ne sence? Parşömeni eline geçirmek en çok kimin işine yarar? Zengin ve güçlü bir koleksiyoncunun mu? Öyle düşünmediğini anlaşılıyor. Onun bir Ölü Deniz parşömenine sahip olmayı ne kadar isterse istesin, hiçbir koleksiyoncu koleksiyonuna böyle bir parça eklemek için birden çok kişiyi öldürmekle suçlanıp hayatının geride kalanını hapiste geçirmeyi göze alamaz. Bu kadar aptal ya da ümitsiz olamaz. Peki ya birisi parşömeni onlar için çalarsa? Yine kendilerini tehlikeye atmış olurlar. Malula'da manastırdayken Peder Novara'nın söylediği bir şeyi sonradan çok düşündüm. Ne söylemişti? Bu parşömenin de diğerleri gibi asla görülmemeye mahkum olduğunu. Bunun anlamı da benimki sadece tahmin tabii. Kumran'da bulunan öteki parşömenlerin ortadan kaldırıldığı olmalı. Bütün parşömenleri satın almaya ancak güçlü ve varlıklı bir kuruluş dayanabilir. Kaldı ki Vatikan'ın oldukça kuvvetli nedenleri de var. İsa hakkında inancı sakatlayacak, hatta yıkılmasına bile yol açabilecek tartışmalı bir görüş. Dahasını duymak ister misin? Nedir? Kuşkumu kelimelerle ifade ettiğim andan itibaren zihnim taklalar atmaya başladı. Annemle babamın kaza yerine ilk gelenler iki Katolik papazdı ve o parşömen de kayboldu. Nasıl rastlantı ama? Senin baban kamyonetin freniyle oynandığından kuşkulanmış. Sesin öfkeli çıkmaya başlayacak. Ve düşündükçe daha da öfkeleniyorum. Ya annemle babamın ölümleri basit bir ölümün ötesindeyse? Kaza babamın parşömenini ele geçirmek için bilhassa ayarlanmışsa? Ama elinde sağlam kanıt yok. Polis olan sensin. Her seferinde kanıt bulunamayacağını ve bazen suçlunun da serbestçe dolaşabileceğini en az benim kadar biliyorsun. Evet ama bulduğun parşömeni ele geçirmek için öldürmeye hazır herhangi birkaç kişi düşünebiliyor musun? İtiraf etmesi güç ama Mossad'ın İsrail adına cinayetler işlediği bilinen bir şey. Jack bir kaşını kaldırdı. Onu da düşündüm. Ama Mossad zırhlı tümen gibi ve genellikle devletin güvenliği ile ilgili. Bu pek onların konusu değil. Yani İsrail'in nükleer sırlarının çalınmasına benzemiyor. Tanrı aşkına 2000 yıllık bir parşömenden bahsediyoruz. Tartışmalı bir parşömenden. Mossad'ın başı parşömen İsrail için hayati önem taşıyor demişti. Nasıl hayati olabilir ki? Belge İsa ile ilgili ve İsa da Yahudi dininin baş oyuncusu değil. Yumruğunu avucuna vurdu. Gözden kaçırdığımız bir şey olmalı Lela. Daha aklımıza gelmeyen bir şey. Paşanın ceplerinde bulduklarını bir göstersene. Lela ceplerini karıştırıp çıkardığı cep telefonuyla cüzdanı Jack'e uzattı. Jack cüzdanı kucağına boşalttı. Birkaç avro banknotu ve bozukluğun dışında kimlik yoktu. Paşa işi rastlantıya bırakmamış. Bir de telefona bakalım. Paraları cüzdana tıkıp telefonun kapağını açtı. Bir açılış melodisi duyuldu. Ekran aydınlandı, telefon hazır duruma geçti. Lanet olsun, pin numarası istiyor. Cep telefonlarının şifresini kırmanın yolları var. Daha sonra düşünürüz. Telefonu kapatıp cebine sokarken Kardinal Kelly'nin verdiği kabartmalı kartviziti buldu. Kartı parmaklarının arasında salladı. Bu arada bazı cevapları alabilmek için birkaç kafayı birbirine tokuşturmamız gerekecek. Vatikan toteminin tepesinde biriyle konuşmamız gerekecek. Olan bitenden haberdar olması gereken biriyle. Nasıl? İşe eski dostumuz John Beckett'la başlamaya ne dersin? Aklımdaki yeni düşüncelere göre Beckett'ın cevap vermesi gereken sürüyle soru var. Özellikle de iki çok önemli soru. Neymiş o sorular? Babamın parşömenini çalıp cinayet işledi mi? 107. Hasan'ın S600 Mercedes'i köyün bitimine doğru döndüğünde gök hala karanlık ve yağmur hala şiddetliydi. Araba birkaç dakika sonra köyün dışında kümelenmiş limon ağaçlarına varınca durdu. 10 adım ötede beyaz badanalı, leş gibi, oluklu saçtan yapılmış bir kulübe dikiliyordu. Hasan bardaktan boşanırcasına yağan yağmura çıkarken Zedik arabanın kapısını açık tuttu. Sonra öne düşüp keçi çobanlarının sidik ve çürümüş saman kokan harap kulübesine yöneldi. İçeride bekleyen Yusuf'u görür görmez tanıdı. Adam kıvrık hançerini kuşağına sokmuş, üzerinde Arap cellabiyesi ve elinde elektrik feneriyle bekliyordu. Arap usulü öpüştüler. Ardından Yusuf kederli bir ifadeyle Hasan'ın kolunu tuttu. Kaybın için çok üzüldüm Hasan. Allah'ın rahmeti kardeşinin üzerinde olsun. Melekler yardımcısı olsun. Senden istediğim her şeyi yaptın Yusuf. Planlarımı gerçekleştirdin. Artık ödülünü alma zamanı geldi. Yaşlı bedevinin gözleri parladı. Teşekkürler Hasan. Senin için her şeyi yaparım. Hasan elini çekti. Haklısın Yusuf. Beni İsraillilere bile satarsın. Duyduğu kelimeler Yusuf'u dondurdu. Yüzü perişandı. Ne? Sen ne diyorsun Hasan? Dediğin gibi parşömeni alması için Kane'i Malula'ya götürdüm. Senle ben eski dostuz. Benden istediğin her şeyi yaptım. İstemediklerimi de. Hayır. Beni aptal yerine koyma Yusuf. Her yerde gözüm ve kulağım var. İşe İsraillileri karıştırdın. Onlardan para aldın. Onlara Kane'i manastıra götürdüğünü söyledin. Yusuf'un alnında ter, gözlerinde pusuya düşmüş hayvan korkusu vardı. Onlara sadece birazcık bir şey anlattım Hasan. Seni tehlikeye anlatacak hiçbir şey söylemedim. Yemin ederim söylemedim. Sadece onlardan para sızdıracak kadarını. Sen de bilirsin. Yahudilere sadece bilmelerini istediğimizi söyleriz. Onlara casusluk ediyorsun, bana ihanet ettin. Ve bu ihanetin kardeşimin hayatına mal oldu. Hayır Hasan, yemin ederim. Hasan parmaklarını şaklatınca Zedik yaklaşıp Yusuf'un kuşağından hançerini çekti. Yusuf irkildi. Allah aşkına Hasan, yalvarırım. Hançer havada parıldayıp gırtlağını yararken kelimeler Yusuf'un dudaklarında yok olup gitti. Gırtlağındaki yarıktan kanlar akarak yere yığılıp kaldı. Zedik hançeri Yusuf'un üzerine bıraktı. Hasan yüzünde zehirli bir kasılma ile cesedin başına gelip üzerine tükürdü. Sonra ağzını sildi. Yağmur altında yürüyüp Mercedes'in arka koltuğuna yerleşti. Zedik sırılsıklam elbisesiyle direksiyonun arkasına geçti. Cesedi ne yapayım? Hasan limuzinin koyu camlarının ötesine bakarken iki mezarcı yağmurun içinden çıkıp kulübeye yöneldiler. Endişelenme, sıçanlar yesin diye çöle gömülecek. Şimdi Roma'ya dönelim. Bu işi tamamıyla bitirmenin zamanı geldi. Ayrım 35 sonu. Sayfa 392.